Ayrım 11. Bilge Kadın. Christian Jacques. Sayfa 131. 21. Bölüm. Merneptah ve Güzel ise hakikat meydanındaki küçük sarayda mutlu günler geçiriyordu. Kraliyet çifti başkentten, dal kavuklardan, bir şeyler istemeye gelenlerden uzak törenlere katılıyor, atölye ziyaret ediyor, ustabaşını, bilge kadını, mezar katibini, sol ekip şefini masasında ağırlıyor, yapılan çalışmalardan, lonca yaşamından söz ediyordu. İş loncanın tarihine geldiğinde dipsiz bir kuyu gibiydi Kenhir. Zanaatkarlardan söz edip de söz yılın belirli bölümlerinde artan işe gelmeme oranlarına dayandığında ilginç mazeretleri teker teker sayıp Firavun'u bile güldürmüştü. Hador müzisyenleri Firavun ile kraliçenin onuruna müzik çaldı. Firavun uzmanların yöntemleriyle özel olarak ilgilendi. Merneptah'ın milyon yıllık tapınağının yapılacağı arsayı gezdiler. Sonra suskun nefer Güzel İset'i kraliçeler vadisine götürdü. Ebedi istirahatgahını Firavun'unkiyle büyülü bir biçimde birleşecek mezarının yapılacağı bölgeyi gösterdi. Loncayı korumuş firavunların anısına düzenlenen şölende eğlenirlerken vezir düşünceli bir yüzle hükümdarın önünde durdu. ''Sizinle baş başa görüşebilir miyim Haşmet Mahap? Söyleyeceğin her neyse yemeğin sonunu bekleyemez mi?'' ''Talimatınızı başkente iletebilmek için görüşünüze hemen ihtiyacım var.'' Görüşme uzun sürdü. Merneptah döndüğünde yüzü düşünceliydi. ''Yarından tezi yok, Per-Ramessu'ya dönüyorum.'' dedi. ''Mezarınız için hazırladığım ilk planı gösterme fırsatım olacak mı Haşmet Mehap?'' Firavun Nefer ve Kendir yaşam evindeki belgeyi inceledi. Ustabaşı 19. sülalenin Seti ve Ramses hanedanının uygulamaya koyduğu kurallara sadık kalmıştı. ''Bu plan hoşuma gitti. Hiçbir değişiklik istemiyorum.'' dedi hükümdar. ''Metin ve şekillerin seçimi, duvarlara yerleştirilmeleri konusuna gelince bana çok ayrıntılı planlar göndereceksin. Bir şey daha var ustabaşı, hata yok, sakın unutma. Her şey kusursuz olmalı.'' Nefer bir kral mezarının başka hiçbir anıta benzemediğini, ateşiyle ölümsüzlüğü yaratacak bir simyager fırını gibi tasarlanması gerektiğini biliyordu. Suskun seleflerinin örneklerinden esinlenip kutsal bilimin tüm boyutlarından yararlandıktan sonra hiçbir ahenksizliğe izin vermeyecek bir parça bestelemek zorundaydı. Böylesi bir görevin inanılmaz güçlüklerini düşününce Nefer'in başı döndü. Bu duygudan kurtulmak için tanrıların sözlerinin saklandığı papirüsleri inceleyerek çalışmaya koyuldu. İşi başından aşkın Mehi'nin tüm zamanı iki yazıhanesi arasında geçiyordu. Orduların doğu yakasındaki karargahı ile batı yakasındaki baş yönetici yazıhanesi. Her iki yazıhanesinin de elden geçirilmesini, boyanıp son derecede görkemli mobilyalarla döşenmesini şart koşmuştu. İşlerin istediği kadar hızlı yürümediğini görünce daha fazla adam çalıştırılmasını buyurmuştu. Bir kıyıdan ötekine geçmek, görüşmeler, dosya incelemeleri, karar verme zorunluluğu gibi güçlüklerden oluşan bu yeni hayat, gücünü hiçbir an kaybetmeyecekmiş gibi çalışan Mehi için biçilmiş kaftandı. İşi ne kadar bölgesel görünürse görünsün, sorumlulukları varlıklı olduğu kadar da ünlü bir çevreyi kapsıyor, özellikle de Per-Ramessu Sarayı'na kabul edileceği düşünüldüğünde ülkenin en önemli yöneticilerinden biri olabilmesinin yolunu açıyordu. Gerçek bir devlet adamı kimliğine kavuşabilmek için başarılı olmaktan başka yol bulunmadığını biliyordu. Bunun için de yaptıkları işlerden, kazandıkları paradan memnun o bilindik yüksek görevler gibi görünecekti. Hem yüreğindeki gerçek amacı kim bilebilirdi ki? Yüksek rütbeli bir subay gelip selam durdu. ''General, acilen iskeleye gitmeniz gerekiyor.'' ''Bir olay mı var? Firavun'un Teb'den ayrılmaya hazırlandığı söyleniyor. Tüm güvenlik güçlerinin görevlendirilmesi gerekiyormuş.'' ''Şimdi hallederim.'' Kraliyet filosu gerçekten de demir almak üzereydi. Mehi işsiz güçsüzleri çevreden uzak tutmak için gereken önlemleri aldı. Asık suratla tekneye binen Firavun'un önünde eğildi. Vezir güvertede bekliyordu. Kralla birlikte hemen bir kamaraya çekildiler. Mehi olan biteni anlamak için tebliğ memurlarla konuştu. Ne var ki kimse bir şey bilmiyor, böylesine acele alınmış bir gidiş kararı karşısında endişesini saklamıyordu. Bastonuna dayanmış konuşulanları dinleyen ihtiyarın söyledikleri mantıklı görünüyordu. Ya Merdep Taha muhalif bir grup başkentte iktidarı ele geçirmeye çalışıyor ya da bir saldırı hazırlığı var. Gerçek ne olursa olsun Mısır'ın üzerindeki gök kararıyor. Panep kararlı Gao'nun anlattıklarını ezberlemiş, küçük karelerden yararlanma konusunda yanlış yapmamaya başlamıştı. Ama katı geometri kurallarının elini kurutmasına da izin vermiyordu. Pişkin somun pay Panep'in kurtarıcı Şed'in yardımcılığına getirilmesine, ustanın çırağının gelişmesini adım adım izleyip hiçbir kusuru kabul etmemesine ses çıkarmasa da çakal Unes için aynı şeyi söylemek mümkün değildi. Şed'in üstünlüğünü kabul etmekle, çalışması için zemin hazırlayan çizimcilere nedenli üstün olduğunu görmekle bir sorunu yoktu Unes'in. Ne kadar yetenekli olursa olsun genç Panep'in buyruğuna girmeyecekti, hepsi bu. Panep'i Krallar Vadisi'ne götürüp Merdep Tah'ın mezarının süslenmesinde görevlendirmeden önce kurtarıcı Şed yardımcısının çok önemli bir aşamadan geçmesini istedi. Bu aşamada başarısız olursa hiçbir zaman gerçek bir ressam olamayacaktı. Bu nedenle de üç yardımcısından Kenhir'in yatırılacağı geniş mezarın duvarında bir köşe hazırlamalarını istemişti. Panep'in görevi bu duvar köşesinde Tanrı Ptah'a tütsülü bir armağan sunan beyaz rahip elbisesi giymiş bir zanaatkar çizmekti. Panep elinde fırçaları ve boyalarıyla geldiğinde duvarın hazır olmadığını gördü. Unes duvara dayanmış elindeki soğanı ısırıyordu. Yüzü adını aldığı çakalı her zamankinden daha çok andırıyordu. Ötekiler nerede? Kararlı Gav midesini üşütmüş. Pişkin somun payda nezleye yakalanmış. Ben de yemek pişirirken salak gibi parmağımı yaktım. Bazı günler böyledir işte, her şey ters gider, senin için de öyle. Şed birazdan gelip yaptığın resmi görmek isteyecek, oysa sen başlamadın bile. Eve dönmen gerekirken burada bekleyip beni uyardığın için teşekkür ederim. Haklısın, yaram cerahatlenebilir, gidip elime baktırayım. Panep kaderine razı olup yenilgiyi kabul etmek yerine savaşmayı yeğledi. Macunu kontrol ettikten sonra kareleri çizmeye koyuldu, boyalarını hazırladı, sonra kurallara açıkça karşı gelerek hiçbir eskiz yapmadan çizmeye başladı. Artık zamanın önemi de yoktu. Şed gelip öğrencisinin başarısızlığını görse bile hiç olmasa gücü tükenene dek direnmiş olacaktı. Öğlen oldu, sonra akşamüstü, Şed hala görünmemişti. Panep eserini tamamlayacak, küçük düzeltmeler yapacak ve genel dengeyi kontrol edecek zamanı buldu. Birden binlerce yanlışlık çarptı gözüne. ''Kendinden memnun musun?'' diye sordu Şed kollarını kavuşturarak. ''Hayır, bu sadece bir deneme.'' ''Resim yaparken kendini hem karşıdan hem yandan hem de dörtte üç açıdan görmelisin. Yaşam gücünü silen yanıltıcı perspektiflerden vazgeç. Aydınlık karanlıkları kaldır. Temel çizgiler üzerinde durarak çeşitli bakış açılarını birbirine bağla. Yüzü yandan, gözü karşıdan, göğsü tüm genişliğiyle karşıdan, karın ve kalçalar göbek deliğini göstererek dörtte üçten, kollar ile bacaklar yandan. Olmayan bir boyutu dirilt, bize gizli gerçeği göster. Bir şahin çizdiğinde uçuşunun değişik anlarını tek bir resimde topla. Konu bir insansa kişiliğinin tümü ortaya serilsin. Eserimizin zamana bağlı olmadığını hiç unutma. Bizim hayat verdiğimiz ölümsüz anlardır. Biz hiçbir günün özel bir saatini çizmeyiz. Önemli olan gündür çünkü. Işığın meyvesi olan gün. Bu hareketsiz hareketi yaşamak senin elinde. Bu hareket elinin ekseni olsun. İnsanlar arasındaki üstünlüğe saygılı ol. Firavun insanlardan daha büyük olacak. O halkını barındıran büyük tapınaktır çünkü. Bir toprak sahibi yanındaki köylülerden daha büyüktür. Çünkü hem daha çok sorumluluğu vardır hem de köylülerinin refahını düşünmek zorundadır. bu duvardaki gibi rahiplere gelince bakışlarını hafifçe göğe kaldırmış olmalıydı. Panep kurtarıcı Şed'in sözlerini içer gibi dinliyordu. Bu kadar kısa zamanda çizilmiş bu resme gelince çok daha kötülerini gördüm. Şimdi artık düzeltme yeteneğini göstermelisin. Aksi takdirde Kenhir'in yüzünün alacağı şekli düşün. Panep'in yüreğinde ta çocukluğundan beri kaynayan ne varsa özgür olacaktı artık. Öyle ya, ressam Panep'in gözlerini bambaşka bir gerçeğe açmıştı. Daha yoğun, daha güzel, görünürdeki dünyadan daha yaşayan bir gerçeğe. Pişkin somun pay mezarın kapısında göründü. Çabuk gel Panep, karının sancıları tuttu. 22. Bölüm. Bilge kadın lekesiz Uhabet'in çocuğunu evde doğurmasına yardım etmeleri için 6 Hathor rahibesi çağırmıştı. Hepsinin yüzü ciddiydi. Hepsi de bir çocuğun dünyaya gelmesinin zor bir geçitten geçmek olduğunu biliyordu. Hiçbir zarara uğramasına izin vermeden o küçücük vücudu anneninkinden ayırmak gerekiyor. Yaratıcı güçlerin doğum sırasında çocuğun ruhundan ayrılmayacaklarını ummaktan başka bir şey gelmiyordu insanların ellerinden. Işık ateşe tütsü atmış, sonra da Tot'un yeni doğacak bebeğin kaderini ve hayat süresini belirleyeceği büyülü metinlerle kaplı iki taş yerleştirmişti. Yardımcıları ise hamile kadının sancısını azaltmış, bunun için kadının vajinasının içine süt, rezene, sakız reçinesi, soğan ve taze tuzdan yapılmış bir merhem sürmüştü. Son günlerde karnı gözle görülür biçimde şişen narin Uhabet endişesini saklayamıyordu. ''Her şey yolunda mı?'' ''Rahatla'' dedi Işık, ''doğum çok yaklaştı, sancılarını hafifletmek için ilaç alman da gerekmeyecek, çocuk doğru geliyor.'' ''Bebek dev gibiymiş gibi hissediyorum. İçimi parçalamaz değil mi?'' ''Hayır hayır hiç korkma. İnce beline rağmen leğen kemiğin çocuk doğurmaya uygun.'' Kasılmalar sıklaştı. Rahibeler Uhabet'i soydu. Sırtını düz tutup çömelmesine yardım ettiler. Işığın tahmin ettiği gibi hiçbir güçlük çıkarmadan dünyaya geldi bebek. İlk çığlığı öylesine güçlüydü ki sanki köye kendi haber vermek istiyor gibiydi. ''Girmeme izleden izin vermiyorlar.'' diye diklendi Panep. ''Çünkü doğum kadınlara ait bir törendir de ondan.'' dedi pişkin somun pay. ''Senin içeride bulunman hem bir işe yaramaz hem de tehlikeli olur.'' ''Doğacak olan benim çocuğum. Bırak da bilge kadın ile yardımcıları işlerini yapsın.'' ''Bir çocuk nasıl yetiştirilir pay?'' ''Erkek ya da kız fark etmez. Bir çocuk iki büyük kusuru olan eğri büğrü bir sopaya benzer.'' Sağırlık ve nankörlük, yapılması gereken mümkün olduğunca çabuk sırtındaki kulağı açmak, dipnot, bilgelerin kullandığı bu deyime göre iyi eğitilmemiş bir çocuk, sırtındaki kulak sopayla yani konuşmayla açılmadığı için sağırdır. Eğitmen çocuğa hayatı öğretirken hem kelimeden hem de sopadan yararlanır. Eski Mısır'da her ikisi de medu olarak bilinir. Ödevlerini anlatmak, anne ve babasına neler borçlu olduğunu, başkalarına saygı göstermesi gerektiğini öğretmektir. İşte o zaman elindeki sopa doğrulup büyümeye başlar. Eğer çocuğum bana benzeyecekse işim iş demektir. Kapı açıldı, ışığın gözleri ışıl ışıldı. Bir oğlan, en az 6 kiloluk harika bir oğlan. Panep karısının rahat bir yatakta kucağında dev gibi bebeğiyle dinlendiği Yasemin kokulu odaya rüzgar gibi daldı. Çocuğun simsiyah saçlarına hayranlıkla baktı. İki ön dişine parmağını sürüp şaşırdı. ''Daha önce hiç böyle bir şey görmedim.'' dedi ebelerden biri. ''Göbek bağı öylesine kalındı ki zor kestik.'' Panep keyiften uçacak gibiydi. Görüldüğü kadarıyla dev yavrusuna benzeyen oğlu hastalıklı cücelerin sınıfından olmayacaktı. ''Benden memnun musun?'' diye sordu Uhabet, yorgunluktan güç duyulur bir sesle. Karısının alnını öptü. ''Elimi alabilir miyim?''
''Dikkat et.''
''Kavgacı olacak, eminim bundan.'' Anne çocuğun etini verir, baba ise kemiklerini. Çocuğun dölü de kemiklerinde yuvalanır. Yeni doğmuş bebeğin ağırlığına bakınca oğlunun erkekliğinden emin olabileceğini anladı Panep. Işık lohusaya biraz bal ile bir dilim doğum pastası ya da horusun tatlı gözü denilen pastadan sundu. Rahibelerden biri papirüs dallarını döverek elde ettiği ince toza annenin sütünden kattı. Küçük bebek göğsü cömert bir süt annenin memesine emmeden önce bu karışımı içecekti. "Bütün her şey hazır mı?" diye sordu Panep. Işık bebeğin boynuna ketenden yapılmış 7 düğümlü ince bir kolye bağladı. Düğümlere karanlık ruhlarla savaşmayı öğreten minik bir papirüs, bir diş sarımsak ve bir soğan asılacaktı. "Bir hırsız gibi gezen ölümden sadece ışık koruyacak bu çocuğu," dedi. "Hiçbir iblis karanlıklardan çıkıp bu bebeği alamayacak. Gece boyunca onu korumak için kandil yakacak, gözümüzü ondan ayırmayacağız." Panep rahatladı, sonra aklına önemli bir konu geldi. "Ne at vereceğiz Uğabet?" At seçmek annenin hakkıydı. Anne çocuğun hayatının ilk yıllarında kullanılacak bir at seçip asıl adını gizli tutabilirdi. Gizli ad ancak çocuk taşıdığı yetenekleri ortaya döktüğünde açıklanırdı. "Tek bir at yeterli olur," dedi lekesiz Uğabet. "Oğlumuzun adı Aperti olacak. Büyük güç sahibi." Dipnot: Aperti Mısır dilinde gücün, şiddetin ulusu anlamında. Patırtı gecenin ortasında başladı. Önce sarhoş bir erkek sesi duyuldu, sonra daha sarsak bir ikincisi yükseldi, bir üçüncüsü katılmaya davrandı ve arkadaşlarının zaten bet sesle söyledikleri türkünün içine etti. 3 sarhoş şaraba, kadınlara ve özgürlüğü olan aşklarını öylesine güçlü bağırdılar ki tüm köy halkı uyandı. Çocuklar ağlamaya, köpekler havlamaya başladı. Pişkin somun payın karısının sabrı taştı. Bütün bu gürültüyü çıkaranların kim olduğunu öğrenmek, derslerini vermek için dışarı çıktı. Kadın Panep'in koluna girmiş, sendeleyerek yürüyen kocasını, Panep'in öbür kolunda da neşeli Renupa denen o yontucuyu ayaklarının üzerinde durmakta zorlanır halde görünce ne şaşırdı ama. Karısını görüp korkudan ne yapacağını bilemeyen pay yere yığıldı. "Açıklayabilirim. Panep'in oğlunun doğumunu kutluyorduk. Ben de..."
"Hemen eve gir, çabuk."
"Bizler özgür insanlarız," dedi neşeli Renupe gururla. "Hem kutlamamız daha bitmedi." Kadın yontucuyu tokatladı. Renupe'nin karşılık veremeyeceğinden emin halde kocasının ensesinden yakaladı. Sürükleyerek eve götürmeye başladı. Öylesine sert yapışmıştı ki adamın ensesine, pay çığlık atmaktan alamadı kendini. Panep bir kahkaha patlattı, bir türkü tutturup yeni bir testi şarabı kafasına dikti. Firuze'nin evinin önüne gelince çivilenmiş gibi durdu. Aklına eğlenceli bir fikir gelmişti. Becerisini göstererek köyün hayranlığını kazanacaktı. Güzel Firuze sabahın erken saatinde kapısını açtığında Panep'in sokağın ortasında uyuyakalmadan önce çizdiği portresine hayran hayran bakan köy halkıyla burun buruna geldi. Firuze'yi çırılçıplak lavta çalarken çizmişti. Üzerindeki tek giysi genç kadının hatlarının kusursuzluğunu daha da ortaya çıkarmaktan başka bir şeye yaramayan inci kemerdi. Her kafadan bir yorum çıktı, hiçbiri de övgü dolu değildi. Güçlü naht, utanç verici eserin bir bölümünü silmeye başlamıştı bile. Panep'in fazla gözü pek bir yüreği, alev dolu bir ağzı olduğu söyleniyordu. "Böylesi bir duruma düşmek için nasıl bir günaha cüret etti, haberiniz var mı?" diye bağırdı bir rahibe. "Ölülere ayrılmış armağan masalarından şarap çaldı." "Saçma yalanlardan vazgeçin," diye araya girdi Firuze. "Panep'in içtiği şarapların hepsi benim mahzenimden çıktı. Yaptığı resimden dolayı kızması gereken tek kişi varsa o da benim. Ben de kızmadım. Çocuğunun doğumunu kutlamak suç mu sayılıyor artık?" "Böyle kutlamak evet diye sayılıyor," diye bağırdı pişkin somun payın karısı. "Bugüne kadar huzur içinde yaşadı bu köy. Bundan sonra bu Panep gürültücüsüne izin vermeyeceğiz." "Sen hiç genç olmadın mı?" diye sordu Firuze. "Oldum ama hiç aklını kaçıracak kadar sarhoş olmadım. Bununla da övünüyorum. Bu serseriye hoşgörülü davranmamak gerek." Kurtarıcı Şed göründü. Her zamanki gibi sinek kaydı tıraş olmuş kokular sürülmüştü. "Yardımcım olduğunu, onu çok işlerin beklediğini unutmayın. Bana kalırsa en doğrusu bu olayı unutmak olacak. Köylüler arasında ateşli bir tartışma çıktı. Karar kendiliğinden çıktı. Kararı gür sesiyle halat kasa açıkladı. Ustabaşını çağıralım, bu sorunu o halletsin. Sabahın erken saatlerine kadar Bernep Tah'ın mezarının planı üzerinde çalışan suskun nefer uyanmış, gürültüyü duyarak yaklaşmıştı zaten. Çelişkili anlatılarla karşılanan ustabaşı karar vermekte zorlandı. Firuze'nin kısa ve ayrıntılı açıklaması olanları anlamasına yardımcı oldu. Dağılın dedi çevresindekilere, beni Paneb'le yalnız bırakın. Pişkin Somun Pay'ın karısı suskunun yüzündeki öfkeyi görünce gürültücünün başının belaya gireceğini anladı. Ustabaşı pişmiş topraktan tası testiye daldırıp doldurdu. Çevresindeki gürültüye rağmen hordamayı kesmeyen Paneb'in yüzünü yıkadı. Cesur hemen toparlandı, ayağa fırlayıp kendini korumaya hazırlandı.
Kim buna cüret etti?
Ustabaşın Paneb, itaat ve saygı göstermen gereken adam. 11. ayrımın sonu, sayfa 141.